Sayfa 455. Genç adam razı oldu. Pekala, silahı onun başının üstünden çek, ayağa kalk ve defol git. Tabii yaşamak istiyorsan. Ben tabancayı papazın alnından uzaklaştırırken o da tüfeğin namlusunu yere çevirdi. Ben ağır ağır ayağa kalktı. Tabancanın namlusu hala yere çevriliydi. Adam şimdi kapıya doğru uzaklaş dedi. Ben tabancayı sahilinde sıkı sıkı tutarak solunda da yolunun üstünde engeller olmadığına emin olmak için arkasındaki havayı elleyerek geri geri gitmeye başladı. Genç adam da tüfeğin namlusunu hala yere çevirili tutarak onu hole kadar izledi. Sakin bir sesle bu evi hemen terk etmeni istiyorum dedi. Buraya bir daha yaklaşacak olursan görülür görülmez öldürülürsün. Papaz asık suratlı oturur duruma geçmişti. Tükenmiş ve utanmış görünüyordu. Ben geri geri giderek açık kapıdan dışarı çıktı. Kapıyı ya papaz açık bırakmıştı ya da Roberto buradan içeri girmişti ve onu çekip kapadı. Birkaç saniye sonra koşu koşu uzaklaşıyordu. Anna taksi şoförünün parasını ödedi ve Buenos Aires'in La Recoleta adındaki semtinin sakin bir sokağında bulunan küçük otele girdi. Tek başına seyahat eden genç bir kadının göze çarpmadan gelebileceği bir yer olmadığını düşünerek huzursuzluk duydu. Resepsiyon görevlisinin onu adıyla selamlaması huzursuzluğunu artırdı. Günün daha erken bir saatinde benle o ayrı ayrı ve birkaç saatlik farkla gelerek oda tutmuşlardı. Ayrıca yine ayrı ayrı ve farklı zamanlarda telefon ederek rezervasyonlarını yaptırmışlardı. Aynı otelde kalmak lojistik açıdan mantıklıydı ama bazı riskleri artırıyordu. Oda hizmetçisinin arabası odasının dışındaydı. Bu da münasebetsizdi. Anna yalnız olmak, dosyaları gözden geçirmek, bazı yerlere telefon etmek istiyordu ama şimdi beklemek zorunda kalacaktı. İçeri girince hizmetçinin açık bavulun üzerine eğilmiş olduğunu gördü. Anna'nın deri evrak çantasından dosyalar çıkarıyordu. Anna aniden durdu. Hizmetçi başını kaldırıp onu görünce dosyalarla çantayı tekrar bavulun içine attı. Anna kadının üzerine yürüyerek "Orada ne halt ediyordun?" dedi. Hizmetçi öfkeyle protestoya başladı, inkar etmeye kalkıştı. Anna onun arkasına hole çıkarak ne yaptığını bilmek istediğini belirtti. "Gel buraya, bavulumun içinde ne arıyordun?" Anna kadının göğsündeki plaketten adını okumaya çalıştı ama hizmetçi birdenbire dönerek koridorda koşa koşa uzaklaştı. Hizmetçi bir şey aşırmıyordu. Anna'nın kağıtlarını gözden geçiriyordu. İngilizce okuyup anlaması veya anlamaması önemli değildi. Belli ki eline geçecek bütün belgeleri, kağıtları, dosyaları, notları çalmakla görevlendirilmişti. Ama kimin tarafından görevlendirilmişti? Anna'nın niçin burada olduğunu veya neyi araştırdığını kim bilebilirdi? Gözetleniliyordu ama kimin tarafından, kim burada olduğumu biliyor? Evet, denen biliyordu ama bunu birine, iş yerindeki bir arkadaşına söylemiş miydi? Interpol'ün temsilcisi Peralta onun kim olduğunu keşfetmiş miydi yoksa bu nasıl mümkün olabilirdi? Genç kadın tam yatağın başucundaki telefona uzandığı sırada telefon çalmaya başladı. Otel müdürü özür dilemek için mi arıyordu yoksa arayan ben miydi? Genç kadın almacı kulağına götürdü. Alo, sadece hava. Hayır, bir teybin çok iyi bildiği tıslamasıydı. Sonra belirlenemeyen konuşma sesleri duyulmaya başlandı, netleşti ve kuvvetlendi. Anna'da bir adrenalin akımı oldu. Kim o? Bir ses seçebildi. Peki buraya göç edip yerleşenler hakkında bir kayıt yok mu? 40'lı ve 50'li yıllarda bu ülkeye gelenlerin bir listesi. Ses onun sesiydi. Yanıt veren erkek sesinin sahibi ise Peralta'ydı. Birisi Peralta ile onun arasında geçen konuşmanın kaydını ona telefonda dinletiyordu. Her şeyi duymuşlardı ve her kimlerse onlar nerede olduğunu ve neyin peşinde olduğunu da çok iyi biliyorlardı. Anna dona kalmış vaziyette yatağın üstüne çöktü, korku içindeydi. Alınan tüm önlemlere rağmen Arjantin'de olduğunun bilindiğinin artık hiçbir şüphesi yoktu. Hırsız hizmetçi kendi hesabına çalışmıyordu. Telefon tekrar çalmaya başladı. Tüyleri diken diken olan genç kadın almacı kaptı. Evet, biz yeni Arjantin'i yansıtmak istiyoruz. Sizin gibi insanların adaletin yerine gelmesine ön ayak olduğu bir yer. Modern yasaların uygulandığı, öte yandan demokrasiye saygı duyulan bir yer. Yerleştirilmiş kayıt cihazları tarafından zapt edilmiş, belki biraz metalik ama gayet net olan Anna'nın sesiydi. Bir tıkırtı, telefon kapanmıştı. Genç kadın acelesinden odanın kapısını açık bırakmıştı, onu kapamaya koştu, koridorda kimse yoktu. Kapıyı kapadı, anahtarı kilidin içinde iki kere çevirdi, sürgünün zincirini de yuvasına geçirdi. Pencereye koştu, ağır perdeler açıktı. sokağın karşı tarafındaki yüksek binaların herhangi birindeki bir tetikçi için kolay hedef olacağını anlayan genç kadın perdeleri hızla çekip kapadı. Telefon tekrar çalmaya başladı. Genç kadın tekrar telefona yürüdü, almacı kulağına götürdü ve bir şey demeyerek bekledi. Bugün bulunduğum yere, Anna sakin gözükmeye çalışarak almacın içine konuşun, konuşun dedi. Nereden aradığınızı saptıyoruz. Ama dinleyen yoktu. Sadece bir teybin donuk tıslaması duyuluyordu. Anna telefonun pistonunu bastırdı. Tekrar çalmasına vakit bırakmadan da resepsiyonu aradı. İngilizce olarak beni arayıp müstehcen laflar ediyorlar dedi. Santral memuru anlamayarak müstehcen mi diye tekrarladı. Anna amenezas, palabrotas. Tehditler, saçma sapan laflar. Ah çok üzgünüm senyorita. Polisi aramamı ister misiniz? Bana gelecek telefonları bağlamamanızı rica edeceğim. Peki efendim, nasıl isterseniz. Genç kadın bir dakika kadar düşündü. Sonra çantasından bir kağıt parçası çıkardı. Bunu Schiphol Havaalanı'nın çıkış salonundaki not defterinden koparmıştı. Kağıdın üzerinde Denen'in önerdiği özel dedektifin telefon numarasını kaydetmişti. Denen, onun güvenilir ve çok yetenekli olduğuna, yerel makamlarla arasının iyi olmakla beraber çok dürüst biri olduğu konusunda garanti vermişti. Anna numarayı tuşladı ve tekrar çaldırdı. Bir telesekreter devreye girdi. Sergio Macado kendini ve ajansını tanıttı. Anna düdük sesinden sonra adıyla telefon numarasını bıraktı ve Denen'in adını verdi. Sonra otel santralini tekrar arayarak yalnız bir Sergio Macado'dan gelecek telefonu kabul edeceğini bildirdi. Bilgili ve becerikli, özellikle de güvenilir birini gereksiniyordu. Hükümetin bürokrasisinde güvenilir bir bağlantınız olmadan bir yerlere varmayı, bir şeyler öğrenmeyi başaramazdınız. Anna'nın ise öyle bir bağlantısı yoktu. Genç kadın banyoya geçti. Lavabodan önce soğuk, sonrasında sıcak suyla yüzünü yıkadı. O sırada telefon çaldı. Dalgın bir tavırla yatağının başucundaki masaya yürüdü. Telefon tekrar çaldı. Anna telefonun başında durup bakıyor, ne yapacağını düşünüyordu. Sonunda almacı kaldırdı. Konuşmadan bekledi. Hattın öbür ucuna sessizlik hakimdi. Sonunda bir erkek sesi "Alo" dedi. "Orada kimse var mı?" Anna'nın ağzı kurumuştu. "Evet" dedi. "Anna ne var, öyle mi konuşuyorum?" "Siz kimsiniz?" Anna sesinin sakin çıkmasına çalışıyordu. "Adım Macado. Az önce beni aradınız değil mi?" "Postayla gelenleri almaya çıkmıştım. Şimdi telefonunuza yanıt veriyorum." Rahatlayan genç kadın içini çekti. "Çok üzgünüm. Telefonda bazen bir sürü müstehcen laflar ettiler de aynı kişi olmasından korktum." "Müstehcen telefonlarda ne demek istiyorsunuz? Çirkin soluk almalar gibi şeyler mi?" "Hayır, öyle şeyler değil. Oldukça karmaşık." "Yoksa başınız dertte mi?" "Hayır, evet, bilmiyorum, belki de. Neyse, beni aradığınız için size teşekkür ederim. David Denen bana yardım edebileceğinizi söyledi." "Tabii, bir fincan kahve ister misiniz? Amerika'da içtiğiniz pislik gibi değil, gerçek kahve." "Tabii isterim." Anna'nın duyduğu endişe hafiflemeye başlamıştı bile. O akşam çok geç olmayan bir saatte dedektifin ofisine yakın bir kafe restorantın önünde buluşmaya karar verdiler. "Macado, elimden geleni yapacağım," dedi. "Daha fazlasını vaat edemem." Genç kadın "o kadarı bana yeter" diye karşılık verdi. Telefonu kapadı ve odasını basan uzaydan gelmiş bir canlıymış gibi bir sürü aygıta baktı. Benle onun otel değiştirmeleri gerekecekti. Peralta'ya yaptığı ziyaretten sonra belki de izlenmişti. Belki de havaalanından beri izleniyordu, fakat bulunduğu yerle üstlendiği görev biliniyordu. O telefonların asıl içerdiği mesaj buydu. Söylenenlerin ancak tehdit olarak algılanabileceğini biliyordu. Kapı vuruldu. Adrenalin onu kapının yanında mevzilenmeye zorladı. Emniyet zinciri kapı levhasındaki yerinden uzanarak kapı çerçevesindeki oyağa giriyordu. Kapı sadece anahtar kullanarak açılamazdı. Acaba kapıda bir gözetleme deliği yoktu? "Anna, kim o?" dedi. Yanıt veren ses iyi tanıdığı bir erkek sesiydi. Onu duyduğuna hiç bu kadar sevineceğini düşünemezdi. "Ses benim," dedi. Genç kadın "Tanrım, sana çok şükür," diye mırıldandı. 36. Bölüm. Genç adam toz toprak içindeydi. Gömleğiyle kravatı çarpılmış, saçları fena halde karışmıştı. Kapıdaki zincir de nesi diye sordu. Yoksa sen de mi New York'un doğu kesiminde yaşıyordun? Anna genç adama baka kalmıştı. Sana ne oldu? İkisinin de son birkaç saatin olaylarını hikaye etmesinden sonra Anna buradan gitmeliyiz dedi. Ben haklısın dedi. Kent merkezinde bir otel var, mütevazı ama sevimli bir yer olduğunu söylüyorlar. İngiltere'den gelen göçmenler tarafından işletiliyor. Adı Sphinx. Genç adam havaalanında bir Güney Amerika rehberi satın almıştı. Bunu karıştırarak söz konusu oteli buldu. Gidelim dedi. Ya doğrudan gider ya da sokakta cep telefonundan oteli arayabiliriz. Buradan olmaz. Anna onayladı. Belki bu kez aynı odada kalmalıyız, karı koca gibi. Ben uzman olan sensin dedi. Gözlerinde alaycı bir parıltı mı vardı? Anna izah etti. Sağa sola telefon edip beraber seyahat eden, fakat ayrı odalarda kalan Amerikalı bir erkekle kadını arayacaklardır. Yerimizi saptamaları ne kadar zaman alır dersin. Haklı olabilirsin. Dinle, bir şey öğrendim. Ben ceketin iç cebinden katlı bir kağıt çıkardı. Bu ne? Bir fax. Kimden? New York'taki araştırmacımdan. Viyana'da Armacon AG şirketinin yönetim kurulu üyelerinin adları. İhtiyar adamları öldüren, zehri üreten Philadelphia'daki küçük biyotech firmasının sahipleri onlar. Listeyi Anna'ya uzattı. Genç kadın Jürgen Lenz diye mırıldandı. Yönetim kurulu üyelerinden biri de o. Çok garip bir rastlantı, öyle değil mi? Alice Dupre bir kez daha önünde yığılan evraklara baktı. Ne çare ki yine işine konsantre olmayı başaramadı. Önündeki uzun rapor, Amerikan Vakıfları Başkan Yardımcısı tarafından hazırlanmıştı. Federal iflas mahkemelerine ilişkin ayrıntılı yolsuzluk iddialarını ele alıyordu. Dupre aynı cümleyi 3 kere okuduktan sonra raporu bir kenara attı ve holdeki aksak makinenin ürettiği bayat kahveden bir fincan daha almaya gitti. Aklında başka şeyler vardı. Bütün sorun oydu. Ajan Navarro'yla ilgili gelişmeler can sıkıcıydı. Can sıkıcıdan da beter, çok önemli bir dert. Genç kadına ne olduğu Dupre'nin umurunda değildi. Ama eğer görevini kötüye kullanıp birilerine bilgi sızdırdıysa bu onu da etkilerdi ki böylesi büyük bir haksızlıktı. Arlis Dupre her şeyin iç uyumdaki eli, yüzü, karaciğer lekeleri içindeki ortlak suratlı Alan Bartlett'ten kaynaklandığını düşünüyordu. O şey her neyse birkaç kez araştırmalar yaptırmıştı, daireler arası araştırmalar ve her defasında terslenmişti. Özel araştırmalar ofisinde kapıcılık gibi düşük düzeyde bir işi varmış gibi. Dupre her ne zaman bunu düşünse kravatını gevşetmek zorunda kalıyordu. Gerçekten sinir bozucuydu. Önce şu Navarro sürtüğü ekibin içinden seçilerek kim bilir nerelere sürtmeye gitmişti. Derken kadının bozuk olduğuna, karanlık işler yapanlara, düşman güçlere bilgi sattığına dair haberler getirmişti. Eğer bu doğruysa Navarro gerçekten herkese tifo bulaştıran Mary, yüzlerce kişiye tifo bulaştırdığı halde kendisi hastalanmayan aşçı kadın gibi biri ise, rapor verdiği kişinin yani Arliss'in canını okumuştu. Dupre, rüzgarın hangi yöne estiği hakkında bir şeyler seziyorsa ki işi bunu sezmesine bağlıydı, bir pislik fırtınası doğru üzerine geliyordu. Ve işinin Navarro'nun suistimali veya suçlamalar ona çoğunlukla saçma geliyordu ya, Bartlett'in ikiyüzlülüğü yüzünden zarar görmesine ölse bile izin verecek değildi. Dupre şöyle ya da böyle ayakta kalan biriydi. Ayakta kalmak bazen güçlüklere kafadan saldırmak anlamına geliyordu. Dupre'nin dostları vardı, bilmesi gerekenleri ona söyleyen dostlar. Belki de hayalete bir ziyaret yapmanın yararı olurdu. Bartlett şöyle ya da böyle daire içinde azımsanamayacak bir güçtü. Bir mini J. Edgar Hoover. Dupre onun yanında ayağını denk almalıydı, ancak Dupre'nin de kendisiyle uğraşılacak biri olmadığını Bartlett'in öğrenmesi lazımdı. Hayalet günlerini meslektaşlarını hedef alan kovuşturmaları yönetmekle geçiriyordu. Amacının ne olduğu en son ne zaman araştırılmıştı? Dupre birkaç şeker zarfçığı yırtarak içeriğini kahvesinin içine boşalttı. Kahvenin tadı hala berbattı ama onu yine de içti. Önünde yapılması gereken çok iş vardı. Şans Dupre'ye yardım ederse Alan Bartlett kendi kazdığı kuyuya düşecekti. Sphinx'teki odalar geniş ve aydınlıktı. Tek kişilik yatağa ikisi de ihtiyatla baktılar ve ne şekilde uyuyacaklarına dair karar vermeyi sonraya bıraktılar. Anna, hala anlayamadığım şey burada olduğumu ve bunun nedenini nasıl bildikleri dedi. Interpol'ün adamı. Ne var ki onu paketin American Express'in ofisinden çalınmasından sonra gördüm. Genç kadın yüksek pencerelerin yanında duruyor, tür perdelerle oynuyordu. Paket bir kere çalındıktan sonra kötü adamlar Strasser'i aradığımı anladılar. Merak ettiğim şu, onu almaları gerektiğini nereden bildiler? Benimle Buenos Aires'e geleceğini kimseye söylemedin değil mi? Anna'nın ima ettiği şey benim hoşuna gitmemişti. Ama anlamazlıktan geldi. Hayır, söylemedim. Ama sen otelden bir yerlere telefon ettin mi? Genç kadın kısa bir süre sustuktan sonra itiraf etti. Evet, ettim. Washington'a bir telefon açtım. Gerekli bağlantılarınız varsa, otel telefonlarını dinletmek zor olmasa gerek. Genç kadın belli ki etkilenmiş olarak ona baktı. Bu sahte CIA ajanını da izah eder. Evet. Jürgen Lenz'e herhangi bir ipucu verdin miydi? Lenz'e Buenos Aires'e gitmeyi düşündüğümü söylemedim çünkü o sırada düşünmüyordum bile. Lenz'in parmak izlerini elde etmenin bir yolunun olmasını isterdim. O zaman onları bir dizi veri tabanından geçirir ve neler bulacağımızı görürdük. Belki bir sabıka kaydı falan vardır. Sana herhangi bir şey, bir kart vizit falan verdi mi? Hatırladığım kadarıyla hayır ama ben ona bakması için fotoğrafı Zürih'te Peter'ın banka kasasında bulduğumu söyledim. Onu kaç kişiye gösterdin? Sana, Zürih Üniversitesi'ndeki bir tarihçiye, Liesl'a ve Lenz'e. Hepsi bu kadar. Onu elledi mi? Evet, tabii. Önüne ve arkasına baktı, onu evirip çevirdi, parmaklarını her tarafında gezdirdi. Güzel, bir kopyasını aldırır, orijinalini afise yollarım. Nasıl olur? Bakanlıktaki ayrıcalıklarının iptal edildiğini zannediyordum. Ama Denen'in yer duruyor. Fotoğrafı ona ulaştırabilirsem o da başka bir ajanstaki büyük bir olasılıkla FBI'deki bir arkadaşına geçirebilir. Herhalde gerekeni düşünür ve yapar. Ben durakladı. Lenz hakkında bir şeyler öğrenmemize ya da Peter'ın katillerini bulmamıza yarayacaksa çok iyi. Güzel. Anna saatine baktı. Bu konuşmamıza yemekte devam edelim. Adı Sergio muydu neydi? O dedektifle şehrin La Boca adındaki bir mahallesinde buluşuyoruz. Orada yiyecek bir şeyler buluruz. Taksi şoförü pörsümüş kollarını açıkta bırakan bir tişört giymiş orta yaşlı bir kadındı. Kontrol panelinin üstünde herhalde çocuğuna ait çerçevelenmiş bir fotoğraf vardı. Dikiz aynasından da minik bir deri makosen sallanıyordu. Anna tabancalı bir papaz diye söylendi. Ben ise manastırdaki Dominiken rahibelerin ürkütücü olduklarını sanırdım. Genç kadın piliseli gri bir eteklikle beyaz bir bluz giymişti. Kuğu boynunun etrafında sımsıkı bir incik kolye dikkati çekiyordu. Üstünde gevrek bir çiçek kokusu vardı. O papaz sana dul bayan Lenz'in evinin sahibinin Jürgen Lenz mi olduğunu söyledi. Aslında kendine Jürgen Lenz dedirten adam cümlesini kullandı. Buenos Aires'in en güney ucundaki fakir bir işçi mahallesine girmişlerdi. Sollarındaki Riachuelo kanalı, içinde paslanmış tarakların, tekne hurdalarının ve dubalarının yarı yarıya batmış bulunduğu durgun bir suydu. Kanal boyunca ardiyelerle toptan kasap depoları sıralanıyordu. Kadın sana Gerhard Lenz'in çocuğu olmadığını mı söyledi? Anna'nın derin derin düşündüğü kaşlarının çatmasından belliydi. Bir şeyi gözümüzden mi kaçırdık acaba? Ne bileyim, adam ya Lenz ya da değil. Demek ki Viyana'da tanıştığım herkesin Jürgen Lenz adıyla tanıdığı adam bir sahtekar. Çıkan sonuç bu. Ama her kim olursa olsun bu ihtiyar kadına üvey oğlu ondan korkuyorlar. Hiç kuşkusuz. Eğer Lenz'in oğlu değilse niçin adı kötüye çıkmış birinin oğlu olduğunu iddia etsin? Buna anlam vermek zor. Burada bir Elvis kopyasından söz etmediğimiz kesin. Ne var ki Sigma'da veraset işini nasıl işlediğini bilmiyoruz. Belki de bu orada tutunmak için uyguladığı yöntemdi. Kendini kuruculardan birinin varisi olarak tanıtmak o örgüte girebilmesinin tek yolu olmuş olabilir. Jürgen Lenz'in Sigma olduğunu varsayarsak tabii. Bu noktada aksini varsaymaktan daha güvenli. Jardin'in söylediklerinden yola çıkarsak Sigma ile ilgili olarak sorun neleri kontrol ettikleri değil, neleri kontrol etmedikleri. Ortalık kararmıştı. Kalabalık kötü ışıklandırılmış ve tehlikeli görünen bir bölgeye giriyorlardı. Teneke levhalarından inşa edilmiş evlerin damları oluklu metaldendi. Pembe, sarı ve turkuaz gibi renklere boyanmışlardı. Taksi ağzına kadar dolu bir restoran barın önünde durdu. Külhan Bey görünümlü müşteriler gıcırtılı tahta masaların etrafında ya da barda oturmuş konuşup gülüşüyorlardı. Barın arkasında Eva Peron'un büyük boy renkli bir fotoğrafı girer girmez insanın dikkatini çekiyordu. Tavanda vantilatörler ağır ağır dönmekteydi. Benle Anna Empanadalarla bir Santelmo Cabernet Sauvignon, bu şarapla birlikte de 5 şişe maden suyu ısmarladılar. Şarap kadehlerinde eski bir sünger kokusu sinmişti. Peçeteler de kare şeklindeki ambalaj kağıdından kesilmişti. Masaya oturduktan sonra Anna, dul kadın senin semerenginden geldiğini sanmış dedi. Neyi kastediyordu dersin, bir yer mi, bir şirket mi? Bilmiyorum, sanıyorum bir yerdir. Ya şirketten söz ettiği zaman Sigma'yı kastettiğini varsaydım. Ama başka bir şirket daha var. Her kimse Jürgen Lenz Armacon'un yönetim kurulunda. Makado denen bu adamı bildiklerimizin ne kadarını açıklayabileceksin? Anna omuzlarını silkti. Hiçbir şey açıklamayacağım. Ondan sadece bize sıra seri bulmasını istiyorum.